Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki okulların adeta DNA'sı diyebileceğimiz bir konuya odaklanıyoruz: örgütsel değerler.
Evet, çok önemli bir konu gerçekten.
Elimizdeki ana kaynakta Ali Tosun'un 2025 tarihli bu alanda yapılmış lisansüstü tezleri sistematik olarak inceleyen bir makalesi.
Kapsamlı bir çalışma yani.
Aynen. Peki amacımız ne? Şunu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu çok temel konu hakkında yapılan akademik araştırmalar ne durumda? Yani nerelere odaklanmışlar, hangi yöntemleri kullanmışlar, belki de gözden kaçan noktalar var mı?
Evet, bu önemli.
Neden önemli peki? Çünkü bu örgütsel değerler dediğimiz şey bir okulun kimliğini, kültürünü, hedeflerini şekillendiren temel taşlar gibi. Hani bir organizmanın DNA'sı benzetmesi yaptık ya.
Çok doğru bir benzetme.
Okulun biz kimiz ve nereye gitmek istiyoruz sorularına verdiği cevaplar aslında bu değerlerde gizli.
Kesinlikle öyle. Örgütsel değerler dediğimiz zaman bir kurumun neyi önemsediğini, yani temel amaçlarını, ideallerini, standartlarını belirleyen ilkelerden bahsediyoruz aslında. Araştırmalar da gösteriyor ki bunlar sadece duvara asılan güzel sözler değil. Çalışanların davranışlarını yönlendiriyor, kurumunun vizyonunu, misyonunu oluşturuyor ve tabii ki hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynuyor.
Yani soyut kavramlar değil sadece.
Hiç değil. Özellikle okullar gibi sosyal yapılarda bu değerlerin okul iklimini, oradaki havayı, kültürü doğrudan etkilediğini biliyoruz.
Anladım. Yani okulun karakterini oluşturan temel kodlar bunlar. Peki akademi bu kodu çözmek için ne yapmış? Ali Tosun'un taraması ne diyor bize?
Evet, bakalım.
Anladığım kadarıyla YÖK'ün tez merkezi taranmış, örgütsel değer gibi anahtar kelimelerle. Eğitim alanında erişilebilen 17 tez incelenmiş, çoğu da yüksek lisans sanırım.
Evet, 12'si yüksek lisans, 5'i doktora.
Hatta veri analizinde yapay zeka falan da kullanılmış. Sonra başka bir araştırmacı da kontrol etmiş. Bayağı sağlam bir çalışma olmuş anlaşılan.
Evet, metodolojik olarak titiz davranılmış. İlk dikkat çeken bulgu da zaten bu tezlerin akademik seviyesi. Dediğiniz gibi çalışmaların çok büyük bir kısmı, yani %70'inden fazlası yüksek lisans düzeyinde.
%70.
Evet. Doktora tezi sayısı ise sadece 5. Bu bize neyi gösteriyor? Konu lisansüstü düzeyde bir ilgi görmüş, bu güzel. Ama işin daha derinine inen, belki daha karmaşık teorik veya metodolojik yaklaşımlar gerektiren doktora çalışmaları oldukça sınırlı kalmış.
Yani biraz yüzeyde mi kalmış konu?
Biraz öyle denebilir. Sanki konunun potansiyeli tam olarak kullanılmamış doktora düzeyinde. Oysa biliyoruz ki bu değerler okul yönetiminde bir pusula görevi görebilir. İşte bu rehberlik rolünü tam anlamak için daha derinlikli çalışmalara ihtiyaç var gibi duruyor.
İlginç gerçekten. Yüksek lisansta ilgi var ama doktora seviyesinde aynı ivme yok. Peki bu ilgi zaman içinde nasıl seyretmiş? Yani istikrarlı mı yoksa inişli çıkışlı mı?
İşte ikinci bulgu tam da oraya işaret ediyor.
Öyle mi?
Tezlerin yıllara göre dağılımına bakınca pek bir düzenlilik yok. İlk tezin yayınlandığı 2003'ten bu yana sayılarda belirgin bir dalgalanma var. Bazen artmış, bazen azalmış.
Mesela 2015'te 4 tezle bir zirve yapmış ama çoğu yılda bir ya da iki tez anca. Hatta son yıllarda 2020'lerde bu ilgi daha da azalmış ve düzensizleşmiş gibi değil mi?
Aynen öyle. Bu dalgalanma ve özellikle son dönemdeki azalma konunun akademik gündemde böyle sürekli kalıcı bir yer edinemediğini düşündürüyor. Daha çok bireysel araştırmacıların anlık ilgisine bağlı dönemsel bir ilgi gibi.
Yani sistematik bir araştırma hattı oluşmamış pek.
Muhtemelen. Makalede de belirtildiği gibi Türkiye'de değerler üzerine çalışmalar zaten görece yeni sayılır. Bu alanda henüz tam böyle kökleşmiş, kurumsallaşmış bir araştırma geleneği oturmamış olabilir.
Anlıyorum.
Bu durum bu dalgalı üretim eğilimini bir ölçüde açıklıyor aslında. Ve tabii konunun hala gelişime ne kadar açık olduğunu da gösteriyor.
Anladım. Potansiyel yüksek ama ilgi süreksiz. Peki, gelelim bu araştırmaların nasıl yapıldığını. Yani metodoloji ne durumda? Üçüncü bulgu sanırım bu konuda çok net.
Evet, çok net.
İncelenen tezlerin neredeyse tamamı, yani 16 tanesi, %94 gibi devasa bir oranla nicel araştırma yöntemleriyle yapılmış. Yani anketler, ölçekler, sayılar konuşmuş daha çok.
Aynen.
İşin nedenini, nasılını anlamaya çalışan, daha böyle derinlemesine görüşmeler, gözlemler içeren nitel araştırma ise sadece bir tane mi?
Sadece bir tane, evet. %5-6 gibi bir orana tekabül ediyor.
Bu kadar tek yönlü bir eğilim ne anlatıyor bize? Yani neden hep sayılarla ölçülmüş bu konu?
Bu durum, Türkiye'deki lisansüstü çalışmalarda örgütsel değerlere bakarken ağırlıklı olarak ne kadar sorusunun peşine düşüldüğünü gösteriyor. İşte öğretmenler şu değere ne kadar katılıyor? Yöneticilerin algısı hangi düzeyde? Bu tabii genel resmi görmek için faydalı. Ama madalyonun diğer yüzü var. Bu değerler o okulun içinde, o bağlamda nasıl yaşanıyor, nasıl anlamlandırılıyor? Farklı insanlar için ne ifade ediyor?
İşin hikayesi yani.
Tam olarak o, işte bu neden ve nasıl sorularına cevap veren, işin derinliğini, bağlamını ortaya koyan nitel çalışmaların eksikliği çok bariz. Mesela bir okul yöneticisinin liderlik yaklaşımı, okuldaki değerlerin benimsenmesini nasıl etkiliyor? Bunu sadece sayılarla tam anlayamazsınız.
Doğru.
İnsanların deneyimlerine, hikayelerine kulak vermek lazım. O yüzden nitel veya iki yöntemi birleştiren karma desenli çalışmalara gerçekten büyük ihtiyaç var. Nicel bize fotoğrafı veriyor, nitel ise fotoğrafın arkasındaki hikayeyi anlatıyor diyebiliriz.
Çok güzel benzetme. Fotoğrafın hikayesini kaçırıyoruz yani çoğunlukla. Peki bu fotoğrafı çekmek için kimlerle konuşulmuş, yani örneklemler nasıl seçilmiş? Dördüncü bulgu da bunu ele alıyor sanırım.
Evet, örneklem türleri.
En çok kullanılan yöntem tesadüfi örneklemeymiş. Yani araştırmacılar genellikle kolay ulaşabildikleri veya rastgele seçtikleri kişilerle çalışmışlar.
Hı hı. En yaygın olanı o.
Temsil etmek için tabakalı örnekleme veya bir bölgedeki tüm öğretmenleri kapsayan çalışmalarda birkaç kez yapılmış. Ama ilginç olan, mesela belirli okulları bilinçli seçen amaçlı örnekleme ya da belirli okul gruplarını inceleyen küme örnekleme gibi daha sofistike yöntemler neredeyse hiç kullanılmamış. Birer kez falan tercih edilmiş sadece.
Bu durum, örneklem stratejilerinde çeşitliliğin sınırlı olduğunu gösteriyor. Genellikle en bilinen, uygulaması belki daha kolay, geleneksel yöntemlere başvurulmuş.
Kolaycılık mı biraz?
Belki pratiklik arayışı diyelim. Ama tesadüfi örnekleme her zaman en iyi sonucu vermeyebilir. Düşünün, belki de özellikle belli değerleri çok iyi yaşayan bir okulu ya da tam tersi değer çatışması olan bir okulu incelemek istiyorsunuz. O zaman rastgele birilerini seçmek yerine o özel durumu temsil eden kişileri, yani amaçlı örneklemeyi kullanmak veya o okulları, yani küme örneklemeyi seçmek çok daha anlamlı olabilir.
Yani araştırma sorusuna göre yöntemi belirlemek lazım.
Kesinlikle. Kimi seçtiğimiz bulgularımızın derinliğini ve geçerliliğini doğrudan etkiliyor. Sadece kolay diye bir yöntemi seçmek resmin önemli detaylarını kaçırmamıza yol açabilir.
Bu da önemli bir nokta tabii. Kolayına kaçmak derinliği azaltıyor. Ve geldik son bulguya. Katılımcılar kimler ve kaç kişi? Bu da sonuçların genellenebilirliği açısından kritik, değil mi?
Aynen öyle. Beşinci bulgu, katılımcı profili ve sayısı üzerine.
Nicel çalışmalarda, yani o 16 tezde, örneklem büyüklükleri arasında ciddi farklar varmış. Bazı çalışmalarda katılımcı sayısı 1100'ü geçmiş ki bu bayağı büyük bir grup ve çoğunluğu öğretmen galiba.
Evet, öğretmen ağırlıklı.
Ama bazı çalışmalarda da 250'nin bile altına düşmüş. Bu değişkenlik de ilginç. Fakat asıl önemli olan katılımcı profili. Neredeyse herkes öğretmen.
Evet, ezici çoğunluk öğretmenlerden oluşuyor.
Yöneticiler sadece bazı, genelde daha büyük örneklemli çalışmalara dahil edilmiş ama genel resimde sesleri pek yok gibi.
İşte bu, bence en kritik bulgulardan biri. Yöneticilerin bu kadar az temsil edilmesi.
Ne anlama geliyor bu?
Bu şu demek, örgütsel değerler konusuna Türkiye'de daha çok öğretmenlerin gözüyle bakılmış. Yani değerlerin sahadaki uygulayıcıları nasıl algılıyor, buna odaklanılmış. Bu elbette değerli ama resmin çok hayati bir parçasını eksik bırakıyor.
Yöneticileri yani.
Aynen. Çünkü bu değerlerin belirlenmesinde, okul kültürüne dönüştürülmesinde, yaşatılmasında asıl kilit rol kimde? Yöneticilerde. Onların vizyonu, liderliği, tutumu olmadan o değerler kağıt üzerinde kalır.
Doğru.
Üstelik okul sadece öğretmen ve yöneticiden ibaret değil, öğrenciler var, veliler var, diğer personel var. onların algısı ne durumda? Mesela çalışanların iş yaşamı kalitesinin okulun değerleriyle ne kadar uyumlu hissettikleriyle ilgili olduğunu gösteren çalışmalar var.
Evet.
Dolayısıyla sadece öğretmenlere değil, yöneticileri, hatta mümkünse diğer paydaşları da içeren daha dengeli bir temsil sağlayan çalışmalara şiddetle ihtiyaç var. Ancak o zaman okulun değerleri evrenini bütüncül olarak anlayabiliriz. Tek bir pencereden bakmak yetmiyor.
Evet, tablo şimdi daha da netleşti sanki. Şöyle bir toparlarsak, Türkiye'de okulların DNA'sı diyebileceğimiz örgütsel değerler üzerine lisansüstü çalışmalar yapılmış. Ama bunlar daha çok yüksek lisans seviyesinde kalmış.
Evet.
Akademik ilgi zamanla dalgalanmış, hatta son yıllarda azalmış. Kullanılan yöntemler ezici oranda nicel, yani sayılara dayalı.
Katılımcı seçimi genelde basit yöntemlerle yapılmış. Maalesef öyle.
Ve en çarpıcı eksiklik de resmin büyük ölçüde öğretmenlerin gözünden çizilmiş olması, yöneticilerin ve diğer paydaşların sesi pek duyulmamış.
Aynen öyle. Bu bulgular bize şunu söylüyor. Alana bir ilgi var, bir temel atılmış, bu güzel. Fakat bu ilginin daha nitelikli, daha derinlikli, daha kapsayıcı araştırmalara evrilmesi lazım.
Nasıl mesela?
Yani metodolojik olarak zenginleşmeli. Sadece ne kadar değil, neden ve nasıl sorularına da odaklanmalı. Örneklem seçiminde daha bilinçli, amaca yönelik stratejiler kullanılmalı. Ve tabii en önemlisi, okulun tüm aktörlerinin, özellikle yöneticilerin sesini duymalıyız. Çünkü örgütsel değerlerin okulun iklimini iyileştirmede, çalışan bağlılığını artırmada ve nihayetinde eğitimin kalitesini etkilemede ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu alanda yapılacak daha sağlam, daha bütüncül araştırmalar, okullarımızın gelişimi için çok değerli ipuçları sunabilir. Mevcut resim biraz eksik kalmış.
Anlıyorum. Ali Tosun'un makalesindeki öneriler de tam bu eksiklikleri gidermeye yönelik galiba.
Evet, tam olarak öyle. Gelecekteki çalışmaların nitel ve karma yöntemlere daha çok yer vermesi, yönetici gibi farklı paydaşları dengeli bir şekilde kapsaması, daha çeşitli ve amaca uygun örneklem stratejileri kullanması ve konuyu sadece ölçmekle kalmayıp kuramsal olarak daha derinlemesine analiz etmesi tavsiye ediliyor.
Yani aslında bir yol haritası da sunulmuş araştırmacılar için.
Kesinlikle. Bu alandaki araştırma kalitesini artırmak için net öneriler var.
Peki, bu analizimizin sonuna gelirken ana mesajı tekrar vurgulayalım isterseniz, Türkiye'deki okullarda örgütsel değerler üzerine yapılan araştırmalar var ve bunlar kıymetli bir başlangıç noktası.
Evet, kesinlikle.
Ancak bu değerlerin okulların ruhunu, işleyişini ve başarısını nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlamak için mevcut araştırma alışkanlıklarımızın biraz dışına çıkmamız, daha zengin yöntemler ve daha kapsayıcı bakış açıları benimsememiz gerekiyor. Siz de eğer eğitimle, okul kültürüyle, kurumların iç işleyişiyle ilgileniyorsanız, bu değerler konusunun ne kadar merkezde olduğunu sanırım bu sohbette bir kez daha görmüşsünüzdür.
Ve sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim o zaman. Bu inceleme, yapılan araştırmaların genel eğilimlerine odaklandı. Yani akademik konuya nasıl bakmış ona baktık.
Evet.
Peki ama bu değerler bir okulun günlük yaşamında, yani koridorlarında, sınıflarında, öğretmenler odasında gerçekten nasıl kendini gösteriyor? Okulun resmi olarak beyan ettiği değerler sistemiyle oradaki insanların, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin fiilen yaşadığı deneyim ne kadar örtüşüyor?
Önemli bir soru. Pratikte ne oluyor yani?
Aynen. Bu tezlerin bulgularının ötesinde bir okulun değerlerini gerçekten anlamak için, o yaşayan organizmayı anlamak için sizce nelere bakmak, kimleri dinlemek, neleri gözlemlemek gerekir? İşte bu da üzerinde düşünülecek bir konu.
Gerçekten de öyle. Bu keyifli ve düşündürücü sohbet için teşekkürler. Bize katıldığınız için de sizlere teşekkür ederiz.